Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün kıymetli dinleyenlerimizin, ümmeti Muhammed'in sıhhatin selametini inşallah artırsın kıymetli hocam. Bakara suresinin 108. ayetine gelmiştik ve ayet-i kerimeyi okumuştuk. Onunla ilgili de bazı bilgilere başlamıştık ama hocam birkaç nokta daha vardı.
Evet hocam.
Müsaadeniz olursa bir de çok önemli bir hususu gündeme getiriyor. Yani bizlerin de belki düşebileceği bir hatayı gündeme getirdiği için bu konuyu biraz daha derinlemesi ele almamız faydalı olur diye mülahaza edebiliriz. Efendim Bakara suresi 108. ayet-i kerime Cenab-ı Hak orada şöyle bir hitapta bulunuyor. Estağfirullah. Em turidune en tes'elu rasulekum kema suile Musa min kablu. Yoksa diyor siz, yani muhataplar, diyelim ki Müslümanlar olabilir, Yahudi olabilir, günümüzde işte efendim ayeti okuyan dinleyen bizler olabiliriz. Yoksa diyor siz diyor daha önce Musa'ya sorulduğu gibi veyahut da Musa'dan istendiği gibi peygamberinize, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sorular mı sormak istiyorsunuz? Ondan da bazı talepler de bulunmak mı istiyorsunuz?
Evet.
Yani şunu getir, bunu yap, şu tarzında. Yani böyle şey yapmayın anlamında. Yani o Yahudilerin Hazreti Musa'dan sordukları, istedikleri şeyde doğru olmadığını, ona benzer bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam'a da bir kısım şeyler sormanın, ondan bazı talepte bulunmanın doğru olmadığını aslında ayet-i kerime dile getirmiş oluyor. Bir manada ümmetin peygamberine karşı dikkat etmesi gereken bir edebe, bir tazime, hürmete de ayet-i kerime dikkat çekiyor. Yani bir peygambere nasıl davranması gerekiyor davranın, uygun olmayan bir şekilde davranmayın. وَمَنْ يَتَّبَّدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberden bir şeyi sormak, peygamberden bir şeyi talepte bulunmak konusunu dile getirirken ayetin sonunda kim diyor imanı verip küfrü alırsa, yani küfrü imanla değiştirirse.
Evet.
Yani meseleyi hemen böyle bir inanç boyutunda, iman boyutunda o noktaya getiriyor Kur'an-ı Kerim. Yani iman, abi inanç konusu da en ciddi konu.
Evet.
Yani ve orada da yani böyle daha böyle aşağı seviyede bir inanç problemi olarak değil, meseleyi iman küfür boyutunda hocam dikkate alıyor. Buradaki saygısızlığın, buradaki su edebin kişiyi küfre götürebilecek bir saygısızlık olduğunu. Dolayısıyla kim diyor imanı verir küfrü alırsa, küfrü iman değiştirirse fakat dallese ve sebebi o zaten efendim doğru yoldan tamamen sapmış olur.
Evet.
Yani bir insan müminken diyeyim kafir olursa o kişinin sapması en büyük sapma olur kıymetli hocam. Burada yani Efendimiz Aleyhisselam'ın talep edilen şeyler neydi hocam? Ona evet. Tekrar bir hatırlama imkanımız olur mu?
Olur hocam. Şimdi Yahudiler geliyorlar işte bize toptan bir kitap getirsen Hazreti Musa'ya önceki peygamberler olduğu gibi bütün halinde bir kitap getirsen diyorlar. Böyle parça parça kısım kısım olur mu? Önceki kitaplar bütün olarak geliyormuş hocam. Kur'an-ı Kerim sadece yavaş yavaş müneccemen nazil oluyor. Bu büyük bereket. Ümmet Muhammed'e bir özellik bu. Diyorlar ki sen de diğer peygamberler gibi toplu bir kitap getir. Gökten kitabın indiğini görelim. Onu okuyalım diye böyle bir istekleri var. Yani tabii bu inanmak için değil, inkar için soru hocam. Yani imtihan etmek için, sıkıştırmak için, aciz bırakmak için soruyor. Yani tam kökten imanla alakalı bir soru yani. Sonra Kureyşliler yine aynı maksatla, yani inanmak için değil de alay etmek için, inkar için diyorlar ki işte Safa Tepesi'ni altına çevir. İşte Mekke'de nehir akıt. Şu Mekke'de çok daralıyoruz. işte dağları biraz aç da rahatlayalım, geniş ova olsun falan diye böyle bir istekleri var. Ondan sonra bazı Müslümanların da bir takım istekleri olmuş demek ki hocam. İşte Beni İsrail'deki kefaretler gibi bizim de kefaretlerimiz açıktan olsaydı, insanın yaptığı hatasının karşılığını kefaret olarak ne yapması lazım açıkça bildirilseydi gibi böyle istekler olmuş. Sonra Araplar dan diyor Bedevilerden bazıları Allah'ı bize açıkça göster.
Yahudilerin Hz. Musa'nın istediği gibi.
İstediği gibi erine Allah'a cehraten Allah'ı bize açıkça göster. Madem Allah'tan bahsediyorsun, onun elçisisin, onun peygambersin, bize Allah'ı bir göster öyle inanalım gibi böyle bir takım sorular birikmiş tabii ki hocam demek ki. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bütün hepsini durdurmak için, Resulünü rahatlatmak için diyor ki bu tür öncekilerin sorduğu gibi sorular sormayın. Bu sorular insanı helake götürür. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kıyılık halden nehyederdi peygamberi. Çok soru sormaktan ve malı zayi etmekten. Üç şeyden nehyederdi diyor. Sonra zeruni me teraktukum. Ben sizi bıraktığım müddetçe siz de benim bırakınız, rahat bırakınız. Yani ben size tafsilatı açıklamadıkça size çok soru sormayın tafsilatla ilgili. Çünkü sizden öncekiler çok soru sormaları sebebiyle ve peygamberleri hakkında peygamberlerinin karşısında ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak oldular. Size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yapın. Bir şeyden yasakladığım zaman ondan da kaçının. Yani yasaklara taviz yok. Yasakladığım şey neyse ondan kaçının. Emrettiğim şeyleri de gücünüz yettiği kadar yapın buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani meskutun ahd geçen, sukut geçilen, çok açıklanmayan tafsilat, detaya fazla girmeyin. Sordukça iş zorlaşır, sordukça zorlaşır. Yani ne açıkladıysam anladığınız kadarıyla yapın, yapmaya çalışın gücünüz yettiğince. Yasaklar net zaten, yasaklardan da tamamen kaçının. Çok soru sormayın. İşte önceki insanlar çok soru sordular, hükümleri kendilerine zorlaştırdılar, içinden çıkılmaz hale getirdiler, sonra da yapamadılar, helak oldular. İşte bu tür maksatlı sorular da onların helakine sebep oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormayın derdi. Enes bin Malik Hazretleri diyor ki Efendimiz'e soru sormaktan yasaklanmıştık. Ayet-i kerimeler yasaklamıştı. Çölden akıllı bir bedevinin gelip de soru sorması, bizim de onun cevabını dinlememiz çok hoşumuza giderdi. Yani bedevilere açık, dışarıdan gelenlere açık, Medine'de oturanlara, medenilere soru sormayı Cenab-ı Hak yasaklıyor. Dışarıdan gelen, yolcu olan, seferi olan,
hem onların ihtiyacı vardır hocam.
İhtiyacı olmak, Müslüman olmak için gelmiş.
Efendimiz'in yanında bulundukları için evet. Onları değişik vesile öğrenme imkanları var. Evet. Birbirine öğrenme imkanı var. Sorma imkanı var. Ama onlar yani çok az gelebiliyorlar. Belki imkanları kıtı
evet, olabiliyor. İlk defa geldi belki iman
i̇lk
edecek.
İlk defa geliyor iman edecek. Bilmedikleri var. Efendimiz'in. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın da ona göre onlara müsamaha etmesi normaldir.
Yani bir bedevi gelse bir soru sorsa Peygamberimiz ona açıklasa biz de o arada dinlesek diye. Çok severdik isterdik diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Sonra İbn Abbas Hazretleri de yine diyor ki Resulullah'ın ashabı kadar diyor hayırlı bir kavim görmedim. Peygamberimiz de diyor 12 tane soru sordular, başka sormadılar. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor bize. Yes'elüneki anil hamri vel meysir. İçkiden, kumardan soruyorlar. Yes'elüneki anil şehl haram. Haram ayı soruyorlar. Yes'elüneki anil yetame, yetimler soruyorlar gibi. Kur'an-ı Kerim'de 12 tane diyor. Şey var, Kur'an bunlara haber veriyor. Şunu soruyorlar, şunu soruyorlar.
Demek ki o soruları Kur'an-ı Kerim iyi karşılıyor.
Cevap.
Cevap da veriyor.
Yerli yerinde gerekli sorular demek ki. Bunlara cevap vermiş diyor. Onun dışında da diyor çok sormamışlar. Çünkü peygamberimizi yani arif olan anlar diye hocam. Arif olan anlar. Efendimizin yanında yaşayan, onu gören, onunla beraber olan insanlar zaten olayı anlıyorlar. Sebebin üzülleri görüyorlar. Efendimizin tavırlarını görüyorlar. Dolayısıyla o Efendimiz bir konuda ne diyebilir bir nosyon oluşmuş oluyor onlar için. Çok soru sormaya da ihtiyaç olmuyor. Zaruri olan yerlerde de soruyorlar veya işte dışarıdan gelenler soruyor. Bu şekilde o ihtiyaç da karşılanmış oluyor. Çok Efendimiz diyor ki en günahkar insan mubah olan bir şeyi hakkında soru sorarak onun haram olmasına sebep olan kimsedir. Yasaklanmasına. Mübah, serbest insanlar o konuda rahat edecekken soruları sebebiyle o konuda da, hükmü daraltan bir insan kıyamete kadar insanlara sıkıntı vermiş olduğu için onun vebalinin büyük olduğunda ifade ediyor. Onun için maksadı iyi olan, niyeti güzel olan soru sormaya gerek yok. Zaten ne yapacağını anlar, Kur'an'dan anlar, peygamberimizden anlar, yapar. Ama işte yapmak istemeyen, kendisine başka bir yol arayan, kaçamak yol arayan, niyeti bozuk olan insanlar bakarsın çok soru sorarlar. Veya inkar etmek isteyenler, işte bu mucize isteyenler, inanmaya niyeti yok. Sorular sorarak böyle işte inkar etmek istiyor. Dolayısıyla bu soru sormakta demek hocam çok kritik bir
dikkat etmek
durum var. Çok dikkatli olmak lazım sorarak, ona göre.
Şimdi hocam tabii bu sizin anlattığınız hususları izah eden Kur'an-ı Kerim'de bir de açık ayet-i kerime var. Yani burada buna benzer ama bundan daha konuyu aşan bir ayet-i kerime var. O da Maide suresinin 101 ve 102. ayet-i kerimeleri bunlar. Orada Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe in tübdelekum tesûkum. Ve in tes'elu anha hîne yünezzelul Kur'an tübdelekum afallahu anha vallahu gafurun halim. Diye devam ediyor. Diyor ki ey madenler diyor. Cevabı açıklandığı zaman sizi üzecek olan diyor. Şeyleri diyor peygambere sormayın. Eğer vahiy gelirken de sorarsanız o vahiy esnasında gayb aleminden peygambere o efendim bilgi kapıları, vahiy kapıları açık olduğu için diyor o zaman daha hızlı bir şekilde diyor. Onun cevabı da verilir diyor. Dolayısıyla bu şekilde efendim dikkatli olunuz. Sizden önceki diyor Kemal Süleyman'ın kavli var ya, sizden öncekiler diyor peygambere böyle şeyler talepte bulundular istediler de diyor. Sonra kafir oldular diyor. Sümmesbubya kafir. O sorduğu soru yüzünden diyor evet. Küfre girdiler diye ayet-i kerimede. Şimdi hocam ayet-i kerimin de yani sebebi düzülü yani malum bir şeydir ama Resul Efendimiz diyor Ali İmran suresinin diyor işte haçla alakalı ayet-i kerimeler gelmişti. Orada ayetleri okudu. Şey Kabe ile ilgili olarak, makam-ı İbrahim ile ilgili olarak sonra da ayet-i kerimede Ali İmran 97. ayet-i kerimede وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا İşte yoluna güç yetirenlerin Kabe'yi haç ibadeti çerçevesinde ziyaret etmesi, hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir emridir, bir hakkıdır ayet-i kerimesini okuyunca oradan birisi kalktı dedi ki ya Resulallah her sene mi fikirli senet, her sene mi? Bir defa söyledi Efendimiz sustu, bir daha söyledi sustu Efendimiz. Bir daha üçüncü kez yapınca Resul Efendimiz buyurdu ki bak eğer ben her sene evet deseydim diyor o vahiy esnasında ayette gelecekti ve hatta Efendimizin de sünnetiyle her sene hac olacaktı. Bunu da altın kalkamayacaktınız. Hocam ne kadar zor bir
çok
şey
zor
ya.
Çok zor hocam her sene hac.
Yani bir defa Cenab-ı Hak farz kılıyor. Ömür bir defa o da insanlar yol bulamıyorlar. İmkan evet. Bulan efendim kontenjan bulamıyor. Ondan sonra her bakımdan ne kadar bir yani demin bahsettiğiniz yani kıyamete kadar insanlara altın kalkamayacakları bir ağır vebal
evet.
Sebep olacaktı. Efendimiz ikaz ediyor. Ben sustum da diyor efendim yoksa. Sonra birisi kalkıyor diyor ki ya Resulallah benim babam kim? Evet. Milletin ortasında şimdi. Ya senin baban da falan. O zaman onun senin soysuz birisi olduğunu ortaya çıkacak yani.
Evet.
Gizli kalabilir. Kalmasına bir sakınca olmaz. Falan bir başka birisi böyle hocam. Dolayısıyla böyle lüzumsuz şeylerin sorulması ayet-i kerime yasaklıyor ve bunun tehlikeli olduğunu dile getirmiş oluyor hocam burada.
Yani Cenab-ı Hak bir konuyu muhtasar geçtiyse, özet geçtiyse, bazı yerleri açıklamadıysa, yani unuttuğundan değil haşa. Hı hı. Yani Cenab-ı Hak her şeyi bilerek, hikmetle yaptığı için ona göre anlayışlı bir insan artık herkes kendini nasıl anlarsın? Demek orada bir rahatlık var, serbestlik var demektir. Herkes anladığı şekilde, imkanına göre, gücü yettiğince yapsın demektir. Bu konuda hakikaten firasetli olmak, arif olmak önemli yani anlamak.
İkinci olarak hocam, ikinci olarak da mucize talebi noktasında da en tehlikelisi de bu.
Evet.
Yani önceki peygamberler kıssasından baktığımız zaman da böyle, Efendimiz Aleyhisselam'ın dönemine baktığımızda böyle, yani bir toplumun bir peygambere, bir ümmetin bir peygambere inanmak için mucize bize gösterir tarzında bir talepte bulunmaları en tehlikeli durumlardan bir tanesi.
Kökü küfürde olan bir soru yani.
Evet, evet.
Yani yanamadığı için istiyor.
Niye? Çünkü yani o karşısında diyeyim ki işte dürüst, ahlaklı, yani peygamber olduğu herhalde belli olan bir diyeyim ki insan varken onu yani bir de zora sokmak üzere. Yani hadi diyeyim ki gerçekten inanmamak sadıyla efendim samimi olarak talep edecek olsa peygamber mucize gösterme hakkı var. veya diyelim ki onun nübüvvetin ispatı noktasında böyle bir delil ihtiyaç olabiliyor ama karşıdaki insanın samimi olması lazım. Çok samimi olması lazım.
Hocam Yasin'de nasıl özetlemiş değil mi? Vettebi o men la yeselikum ecran.
Ve hu muhtedun.
Ve muhtedun.
Bak mucize gösteren peygamber demiyor.
Evet.
Bak bakın diyor. Yani ücret istiyor mu? İstemiyor. Kendisi dürüst mü? Doğru dürüst mu? Bir bak haline, haline. Güzelce efendim bu insandan zarar gelmez diyorsa ona tabi olabilirsin.
Tabii.
Ha. Dolayısıyla bu mucize taleplerinde çok büyük sıkıntı oluyor. Önceki peygamberler dönemindeki mucize talepleri hep helakte sonuçlanıyor hocam. İşte Salih Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. İşte diyeyim Nuh Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi.
Evet. Yani
Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor. Kavmi alay ediyorlar. Diyorlar ki ey Nuh diyorlar. Bir de şimdi efendim marangoz oldun başımıza. Marangoz kesildin.
Karada gemi yapıyorsun.
Karada gemi yapıyorsun. Yanında ne efendim deniz var ne benim denir bir şey yok yani falan tarzında. Hep alaylar böyle. Efendimiz zamanındaki efendim taleplerde de Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed olan merhameti sebebiyle hocam ondan talep ettiği şeyleri yapmıyor.
Evet.
Yani diyor ki Kur'an size yeter diyor. Siz efendim fazla ileri gitmeyin diye o taleplerini hepsini Cenab-ı Hak cevapsız bırakarak
evet.
O şekilde onları helaktan kurtarıyor tabiri caizse.
Yani bu Safa Tepesi'ni hocam altını çevir deyince Peygamber Efendimiz evet diyor. O da diyor sizin için bir maide olur. Maide gibi olur diyor. Yani beni İsrail'in istediği maide gibi olur. Eğer diyor onu Cenab-ı Hak gerçekleştirdikten sonra iman etmezseniz o zaman Allah Teala hiç kimse yapmadığı bir azabı
yaparım diyor
size yapar ya. Buyuruyor. Razıysanız kabul ediyorsanız olsun çevirin.
İnni münezzilu aleykum. Femen yekfur ba'du minkum feyni uazdibu azaben la uazdibu ahdumil alem. Batı sofrayı indiririm. Ama tekrar efendim bir küfür bir şey söz konusu olursa yeryüzünde diyor hiç kimseye yapmadığım azabı size yapar haberiniz olsun. Evet. Ayet-i Kerime'de geçiyor hocam bu.
Evet yani gökten sofra inmez değil mi hocam?
Evet.
Muazzam bir şey.
Evet.
Gözün önünde sofra gelecek ama iman etmezsen o zaman tabii artık azabı hak etmiş olsun. Şimdi bu da Safa Tepesi altına dönecek, çevrilecek. Ama artık orada dönüş yolu yok. Çıkış başka evet. Çıkış kapısı kalmıyor. Sadece mutlaka iman etmen lazım. Etmezsen o zaman azabı hak etmiş oluyorsun demek.
Doğru. Hocam Ayet-i Kerime'de bir diğer husus da yani Allah'ın peygamberlerine sonra efendim Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine, yine diyeyim ki yani gerçek alimlere, yani hı hı. Dini insanlara doğru bir şekilde öğreten haliyle, kaliyle mürşid-i kamillere, Allah dostlarına karşı bir edebe de dikkate evet. Şey yapıyor, çağırıyor. Diğer türlü bu edebe dikkat etmeyen insanların da Allah korusun küfre düşme tehlikesine ayet-i kerime işaret ediyor. Diyor ki edebin hakikati iyi ve güzel hasletlerin bir araya gelmesidir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Çocuğun babası üzerindeki hakkı üçtür. İsmini güzel koyması, süt annesini iyi seçmesi, ister kendi annesi ister diyeyim ki efendim süt annesi ve iyi terbiye etmesi. Baba evladına karşı kıyamet günü bu üç şeyden mesuldür ve kusurlu davrandığı takdirde de bunun cezasını çeker hocam buyuruyor. Yine hocam ayet-i kerimede yine bir yani imanla alakalı, imanı muhafaza alakalı da bir hususa işaret ediliyor. Şöyle bir güzel bilgi aktarılıyor Ruhul Beyan tefsirinde. İman diyor beş kalesi olan bir belde gibidir. Yani iç içe kaleler.
Evet.
Yani içe diyelim ki surlar böyle. Diyelim ki düşman diyelim ki dişini yıksa diyelim ki ikinci karşı
surlar.
Tabii. Ama diyelim tek sur olsa ne yapar? Onu açtığı zaman içeri girecek orasını işgal edecektir.
Evet.
Beş kalesi olan bir belde gibidir. Bu kalelerden birincisi altın, ikincisi gümüş, üçüncüsü demir, dördüncüsü tunç, beşincisi ise kerpiçtendir. Eğer diyor belde halkı diyor kerpiçten, tabii kerpiç en zayıf hocam. Eğer belde halkı kerpiçten kale içerisinde ittifak halinde olursa düşman onlara erişemez. Orada rahat rahat kerpiçten kalede yaşarlar. Fakat birlik ve beraberliği terk edip ittifakı bozarlarsa düşman önce birinci, sonra ikinci, üçüncü sırayla tüm kaleleri yıkıp onları mahveder. Aynen bunun gibi diyor imanında beş kalesi vardır. Bunlar sırasıyla yakin, ihlas, farzları ifa, sünnetleri eda ve edeptir.
Hmm.
Çok güzel. Yakin tabii en büyük kale işte hocam
en
bu.
En sağlam.
Ondan sonra ihlas. Yani diyor ki ihlas öyle bir şeydir ki diyor. Melekler bilmiyor ki yazsın. Şeytan bilmiyor ki bozsun.
Bozsun evet.
Değil mi hocam? Yani o kalpli bir şey değil mi? Allah'a bağlılık duygusu falan böyle. Farzları ifa tabii çok önemli bir şey. sünnetleri de o farzları ihmal kalıbından ve büyük sevaba vesile olması. Sonra da diyor edep. Kişi diyor, edep hocam en içteki kadeh. Yani kişinin diyeyim ki birinci kişiyi şey yapan veya toplumu diyeyim en içten çevreleyen kale edep kalesi. Ne kadar güzel bir şey. Kişi diyor edebe riayet ettiği sürece şeytan kendisine erişemez. Fakat edebi terk ettiğinde şeytan önce sünnetlere, sonra sırasıyla farzlara, sonra ihlasa, sonra yakine taarruz ederek bunları yok etmeye çalışır. Bu sebeple insanın abdest, namaz, alışveriş, sohbet gibi tüm hallerinde edebe riayet etmesi gerekmektedir.
Evet.
Gerçekten hocam bu çok güzel bir
çok
şey.
Çok güzel.
Yani evet. Onun için işte hep Allah dostları, bu tasavvuflarımız en fazla edeb üzerine durmuşlar. Yani bu edeb durmazsa diğerleri ihmetli diye zaten efendim zaruri.
Zaten zaruri evet.
Yani yakin iman zaruri, işte efendim ihlas zaruri, yüzlerce ayet-i kerime zaten bunu anlatıyor. Farzları edanın zaten zaruri olduğunu kimse tartışması mümkün değil.
Evet.
Sonra haramlardan kaçınmanın zaruri olduğunu kimse tartışması mümkün değil zaten. Bunlar şeriatın apaçık hükümleri. Ama sünnetleri eda da çok önemli. Niye? Evet. Onları muhafaza altına alıyor. Sonra o sünnetleri eda içerisinde daha böyle diyeyim ki edep noktasında. Her edebi nasıl hocam tarif edebiliriz? Edebi. Yani her hususta hocam yani yapılabilecek en güzel davranışı sevgilemek.
Evet.
Çünkü edebin biraz da edebiyatla biraz güzellikle alakası.
Evet.
İncelikle alakası da olur.
Güzelleştiren yani.
Evet.
Binanın işte diyelim hocam ince işçiliği gibi.
İnce işçiliği gibi.
Yani kolonları, farzları ise işte evet. Duvarları, sünnetleri ise o dışın güzelliği, boyasıdır, işte badanasıdır. Ondan sonra soğuğa sıcağa karşı o koruma sistemleridir.
Onlar için edep tarafı.
Onlar için edep tarafı, güzellik tarafı hocam. O olursa insan cazip geliyor, hoşuna gidiyor ama o olmasa adam dışarıdan baktığında sırtını döner. Ya bu bina cazip gelmez.
Evet.
Dolayısıyla işte yaptığımız ibadetlerin yani farzlarını yaptıktan sonra sünnetlerini yaptıktan sonra onların adabı diye bildirilen veya toplumda edep diye bildirilen normal hayatta muaşeret, adab, muaşeret diye bildirilen davranışlar, o güzellikler, onlar zaten insanın ruhuna bir ferahlık veriyor. Onlara insan ne kadar riayet ederse demek ki o kadar güzelleşiyor. İnsanın derisi gibi hocam. İnsanın şimdi derisi olmasa, insanın derisi olmasa nasıl olur? Hiç yüzüne bakılacak hali olmaz yani. Tamam kemikleri var, iskeleti var, eti var falan ama kasları var. Derisi yok. Yani o güzellik...
Adeta vücuttaki deri gibi.
Evet.
Birbirindeki diyelim ki o tezinat gibi, vücuttaki
evet.
deri gibi.
Hı-hı.
O ne kadar baştaki saç gibi hocam.
Evet.
O insan güzelleştiren şeyler. Hı-hı. Hani edep diyor bir tac imiş Nuri Huda'dan giy o tacı emin ol el beladan diyor hocam.
Böyle. Evet.
Bize öğretiyorlar.
Evet.
Burada bu beş iç içe beş kale örneği imanı muhafaza Hı-hı. açısından da çok güzel hocam bir şey. Şeriat hükümlerden teşekkür eder. Tarikat ise şeriat dairesi içerisinde edeptir. Şeytan ve diğer kovulanlar ancak edebi riayet etmedikleri için kovulmuşlardır. İbn-i Sirin'e hangi edep Allah'a daha yakındır diye soruldu. O da Allah'ın rububiyetini bilmek, iman, emrettikleri amel etmek, bolluk ve esenlikte Cenab-ı Hakk'a hamd etmek, darlık ve sıkıntıda sabretmektir diye cevap verdi.
Zahiri edep batını edep diye de ayrılıyor hocam işte. Yani dış hareketlerinle bir edep olduğu gibi bir de kalbi düşüncelerinle de edep olması lazım. İnsan düşünceleri de kalbi de dağınık olur. Pervasız olursa bir edepsizlik olursa orada da bir rahatsızlık, bir zarar söz konusu olabilir hocam. Dolayısıyla niyetinde, düşüncesinde de edep olacak, saygı olacak. Hüsnü niyet olacak hocam. Zahiren davranışlarında da hem zahiren hem batınan edep ikisi beraber olması gerekiyor.
Abdullah Sert hocamız bazen sohbette derdi ki şey güzeldir. Yani diyelim ki giyinirken işte gömleğimizin düğmelerini iliklemek sonra dışarı çıktığımız zaman diyelim ki insanlar karşısında ceketimizin parasyomuzun düğümleri düzgün bir şekilde iliklemek bu çok güzel bir şeydir. Yani insan güzel gösterir. Ve der ki bu adam güzel giyinmiş. Ama en zor şey Rabbimizin huzurunda kalbimizin düğmelerini iliklemek.
Evet.
Çok güzel bir şey hocam. Yani o nedir? Duygularımız. Yani imanımız, Allah'a olan muhabbetimiz, işte korkumuz, saygımız diyelim ki Allah'a, Resulullah'a, iç dünyamızdaki
evet.
Rabbimize, Resulullah Efendimiz'e, diyerek efendim diğer mahlukata karşı duygularımızı Allah'ın razı olduğu şekilde kontrol etmek, onu bir dizayn etmek, onları güzel bir temiz bir gömleği ilikler gibi güzel iliklemek, o çok daha önemli bir şey. Aslında sizin bahsettiğiniz batın edep, yani onun bir temsili hocam.
Duygu dünyasının düzenli olmaz.
Düzenli olmaz. Duygu dünyası. Çünkü hocam duygu dünyamız çok. Hazreti Mevlana insanın duygu dünyanı kalp alemimiz. Hı-hı. Duygu dünyamızı bir ormana benzetiyor hocam. Mevlana Hazretleri. Hı-hı. Ve diyor ki yani ormandan diyor, her şey var diyor. Yani tam ağaçları var, çiçekler var, bülbüller var, kuşlar var, ceylanlar var ama aslanlar var, kaplanlar var, dikenler var.
Evet.
Ondan sonra diyelim ki güzel, hoş kokulu efendim bitkiler var ama zehirli bitkiler de var. Yani her şeyin olduğu böyle katma karşı orman gibi diyor, duygularımız diyor. Bunu da işte diyor ve iyi farkında olup oradan işte o dikenlerini temizlemek veya onların zararını bir şekilde üstünü kapatmak. İşte diyelim ki orada yılanlı çıyanlı diye bir tarafa efendim gizlemek. Onu aslanı kaplanı diye bir şekilde bağlamak. Ama diyelim ki o hoş kokulu diyelim çiçeklerini, ağaçlarını, işte efendim ceylanlarını, kuşlarını, onları efendim ön plana çıkarmak. Bu diyor, şimdi bizim vazifemiz bu diyor.
Şimdi baharda hocam kendi kendine otların, çiçeklerin bittiği bir bahçeyi düşünelim. Bir de böyle peyzaj yapılmış, düzenli, tertipli. İşte yürüyüş yollarının kenarlarında çiçekler var. İşte o çimler biçilmiş. Kenardaki ağaçlar budanmış. İkisi arasında ne kadar fark var yani. İnsanın duygu dünyasında demek ki bazı duyguları terbiye etmesi, bazılarını geliştirmesi, bir düzen vermesi çok önemli.
Bazılarını temizlemesi hocam.
Söküp atması.
Atması, dikenleri attığımız gibi.
Evet.
İşte efendim o taşları, çakılları attığımız kenara çıkıp ya da efendim tamamen dışarı uygun bir yere efendim bıraktığımız gibi orada bir düzenleme yapılması gerekiyor. Evet.
Bir de bu zahiri edeple batını edep de birisine tesir de ediyor hocam. İşte zahiri düzgün olan için bu zahiri tertibi batınına nispeten bir şey bir miktar da olsa tesir ediyor. Batının düzgün olması zaten zahire %100 tesir ediyor. Yani %100 içi düzgünse adamın dışına yansıyor zaten. Dışına da o yansıyor. Dolayısıyla ikisine de önem vermek, ikisini de ihmal etmemek
gerekiyor. Hocam tabii bazen böyle insanlar dış görünüşlerine, makyajlarına tabii çok ehemmiyet verebiliyorlar. Yüzünün makyajına, kaşının yüzünün makyajına, elbisesine şuna falan böyle. Hı-hı. Ama iç alemlerini hiç dikkate almıyorlar. Hocam bu asrımızın getirmiş olduğu, hı-hı, büyük bir şeydir bu aslında.
Evet.
Demiş dünyasının diyelim diğer efendim işte çalışma dünyasının kadın erkeği böyle. Yani dıştan güzel gözükeceğim diye, yani bir eksik bir şey gözükmesin diye bütün gücümüz oraya
veriyor,
sarf ettiğimiz halde bizim bahsettiğimiz madde o batın edip dediğimiz şey hiç alakası olmayan insanlar da olabiliyor. Dolayısıyla bazen diyor ki işte çok zahirin güzelliği batının perişanlığının da bir alametidir falan söylenir. Öyle değil ama yani ikisine de ayrı ehemmiyet vermek lazım. Hele evet, dediğim ki efendim iç alemi o Hazreti Mevlana, hmm, dediği gibi onu tamam ihmal ederek bütün dikkatimizi dış güzelliğe verdiğimiz zaman da orada yani kendimizi yani melek etmiş oluruz. Boş yere, evet, uğraştırmış oluruz. Dolayısıyla burada da efendim çok ölçülü olmakta fayda
yani
var.
Dünya ahiret dengesi diyoruz hocam. İşte asıl hayat ahirettir, dünya işte geçici bir imtihan dünyası. Onun gibi iç alem, batını edep, kalbin düzenlenmesi ahiret gibi esas olarak kabul edersek dış suretin düzenlenmesi dünya gibi düşünebiliriz hocam. Dünyayı da ihmal etmeyip ona da bir düzen vermek gerekiyor. İşte hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Dış tarafa, kalplerinize ve amellerinize bakar. Diye çok önemli bir şey bildiriyor esası. Sonra da Efendimiz yine başka hadislerinde pecmürde gezen insanlara Allah güzeldir, güzeli sever. İmkanınız varken saçınızı başınızı düzeltin. Dağınık gezmeyin. Elbisenizi temiz giyin buyuruyor. Demek ki ona da şeye kadar, değeri kadar değer vermek iç aleme de artık %100 gerçekten esas olduğu için ona da değer vermek. Çünkü insan ruhuyla insan olduğu için, kalbiyle, duygularıyla insan olduğu için hocam, oralar ne kadar düzgünse o kadar insan olmuş oluyor yani.
Evet. Bir de hocam tabii işte bu oruçla alakalı. İşte ayet-i kerimede لَعَلْكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor umurluk efendim, bu oruç sayesinde takva ererseniz diye. Orada tabi orucun diyeyim ki farklı diyeyim ki derecelerde safhalardaki tutulmasından bahsediyor alimlerimiz. Yani diyor ki yani biraz da o batını edeple alakalı olduğu için yani takvanın insan eti takva et takva hauna.
Kalpte.
Yani takvanın esası kalpte. O tabi davranışlara yansıyor tabi aynı zamanda. Diyor ki işte efendim sadece insanın işte yemeden içmeden yani orucu açıkça bozulacak şeylerden uzak durarak oruç tutması o herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü onun birisini iman ettiğin zaman orucu bozulur. Farz yerine gelmez. Ama diyor ikinci olarak diyor o şeyle beraber yani orucu zahiren şer'an bozulacak şeyle beraber kişinin diyor aynı zamanda dilini gıybetten işte gözünü diye haramdan işte efendim dilini yalandan elini ayağını diyeyim ki efendim şeylerden uzak tutması o da aynı zamanda ağızlar oruç tutması anlamına gelir ki günahlardan beris anlamına gelir ki o oruç çok daha.
Bunlar orucun içini boşaltıyor hocam. Evet. Dışarıda bir şey görünüyor kabuk.
Evet, evet.
Yumurtanın diyelim kabuğu var ama içi boşalmış.
İçi boşalıyor.
İçinde bir şey yok.
Dikkat etmediği zaman içi boşalıyor. Zahiren evet. Şer'an zahiren oruç yerine girmiş olabilir. Belki Allah kulu oruç tuttu diye efendim kabul buyurabilir. Evet. Bilmiyoruz.
Evet. Sorumluluktan kurtulabilir evet, ama.
Onu Allah bilir biz bilemiyoruz. Ama diğer taraftan o şeyler o oruç ibadetinin içini keviriyor boşaltıyor.
Hani meleklerin bile yazamadığı Cenab-ı Hak sadece ona oruç diye yazın karşılığını ben vereceğim.
Buyurdu. Şimdi Cenab-ı Hak'ta bakacak içi yok. Her şey bildiği evet. için Cenab-ı Hakk'ın dikkat etmek. Ama diyor üçüncü kademe var ki o diyor tamamen batine edeple alakalı. Batin takviye alakalı. O da diyor insan diyor gönül alemine diyor oruç tutmaz. Nedir o da? O da gönlünde yani düşüncelerini kontrol etmesi, duygularını kontrol etmesi, niyetlerini kontrol etmesi. Orada Allah'ın rızasına aykırı bir niyetinin, bir düşüncesinin, bir duygusunun olmamasına işte sevgisi, nefreti, diyelim ki efendim işte meyilleri alakalılar şunlar mı? Onlar dikkat edecek. Onları güzelce Allah'ın razı olduğu şekilde bir noktaya tutarsa bu diyor en faziletli diyor, oruç olmuş olur yani. Böyle iç içe böyle bir tercihden bahsediyor.
Kuşeyri hocam İmam Kuşeyri Hazretleri'nin tefsirinde geçen okuduk da bir derste. İşte külü helalen tayyibe. Helal ve tayyip olan şeyleri yiyin ayet-i kerimesinde. Hem helal hem tayyip olması. Diyor ki Allah'ın nimetlerini şuhut halinde ye diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi ihsan duygusuyla hep Cenab-ı Hakk'ı düşünerek ye. Bunu yapamıyorsan, bundan aciz kalıyorsan işte ise onu zikrederek ye.
Bismillah diyerek.
Bismillah diyerek elhamdülillah. Allah'ı zikretmek de güzel ama onun daha üstün demek ki devamlı. Sanki hocam birisi işte radyo dinler gibi sesle sadece. Dinler gibi. Öbürkü ekranda görüntülü. Sanki seyreder gibi. Şuhut halinde. Seyreder gibi diyor. Ye yoksa diyor zikir halinde ye. Zaten diyor irade şeriatında diyor gafletle yemek diyor haramdır. Üçüncü hal gafletle yersen diyor bu diyor tasavvufi açıdan bakarsan haramdır.
Hocam ayet bile var hocam.
Evet.
Yani diyor ki efendim vellezine keferu yetemette'ûne ve yekulna kema tekul en'am ve nar mesfelde hocam bunlar diyor efendim işte istifade ediyorlar bu nimetlerden
evet.
ve hayvanların yediği gibi yiyorlar yani o gafletle yemek yani hayvana bir hakarettir hocam yani,
evet,
o,
evet.
yani böyle dolayısıyla şimdi yani böyle ayetle sabit olan bir tarafı da var yani
bu sadece yemeğiyle gibi örnek hocam şimdi bunu oruca uyguladığımızda orucu böyle ekranda seyreder gibi Cenab-ı Hakk'ı görür gibi tutmak var namazı böyle şuhut halinde huzur halinde Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi devamlı onunla münacat halinde kılmak var namazı. Diğer bütün ibadette yani hayatı bu üç kademede düşünebiliriz. Yani şuhut halinde hayat yaşamak, zikir halinde hayat yaşamak veya gafletle.
Gafletle yaşamamak.
Yaşamamak.
Yani, en azından oraya şey.
evet.
Oraya hocam dikkat etmek gerekiyor ki hocam Kemalettin hocamızın da bir Müslümanın, müminin sofraya oturma adabıyla ilgili olarak hocam bir şey var, bir şey var.
Evet öyle.
Diyor ki bir diyor Müslüman diyor, mümin diyor sofraya oturduğu zaman diyor kendisini kaçmış da ondan sonra efendi tarafından yakalanmış, aç olduğu için yakalanmış ve getirmiş sofraya oturtulmuş efendim bir kişi düşünmesi lazım diyor.
Evet.
Yani kaçıyorsun gidiyorsun böyle bir asilik yapıyorsun tabiri caizse ondan sonra geliyorsun böyle kuyruğunu kısarak efendinin diyeyim bir sofrasında başka da kaynağı bir şey yok falan orada oturuyorsun.
Bu şimdi belki hocam
kendi yapımızda böyle olması lazım diyor.
Bu şimdiki insanlar bunu anlamakta zorlanır belki eski kölelik sistemin olduğu zaman düşündüğümüzde bir köle işte köleleştirilmiş savaşta diyelim işte satılmış birisi ona para vermiş almış Ama bir şekilde efendiden kaçmış. Abık, hani bunun özel ismi var. Abık. İz ebaka, yani kaçan köle, kaçak köle. Evet. Kaçak köle efendisinin hakkı var, para ödemiş, onu alıp tekrar yakalandı. He, ona dönüp alması lazım. İşte o yakalanmış diyelim, gelmiş. İşte iş yapacak, tabii iş yapmadan önce karnı aç. Karnının doyulması lazım. Böyle bir köle gibi yani.
Olmak lazım. Zaten hocam biz Allah'ın köleleri, kulları olduğumuz için. Cenab-ı Hak beni niye bize abd demiş hocam? Yani evet. Abd demesinin sebebi o insanlar zaten bir şeyi biliyorlar. Abdin ne olduğunu biliyorlar yani. O yani Mekke toplumu. Dolayısıyla biz Rabbimizin huzurunda böyle kafamıza göre efendim sağa sola koşturup da karnımıza çıktığı zaman diyelim ki Allah'ın sofrasına oturduğumuz zaman daha o duyguyu yaşamak diyor. Yaşamak ona göre boynumuzun bükük olması, ona göre Rabbimize karşı bir tezellül içerisinde olmayı örneğini hocam veriyordu Cemal'in hocamız. Yani hep edep. Bunlar da Cenab-ı Hakk'a karşı gösterilmesi gereken batın edepler cümlesinden sayılabiliriz. Hocam Cenab-ı Hak tabii hepimizi hem zahiri edebimizi hem batını edebimizi bunları efendim gücümüz yettiği kadar güzelleştirmeyi nasip eylesin hepimizin inşallah.
Bu küfürle iman değişiminden bahsediyor. Ömen yübeddelil küfra bil iman. Bunu hocam tefsir ederken Ebul Aliye diyor ki kim diyor şiddeti rahatlıkla değiştirirse. Yani diyor ki işte küfür tam bir şiddet, sıkıntıdır. İman da tam bir rahatlıktır. Gerek dünyada gerek akıbet açısından ahirette. İnsanlar diyor böyle cahillikleri sebebiyle gider o rahatı bırakır, imanı bırakır, o sıkıntıyı, meşakkati alır. Bu dünyada da meşakkat çeker. Ahirette de zaten yani en büyük meşakkat çeker. Dolayısıyla iman kadar bir rahatlık, küfür kadar bir şiddet
söz konusu
yoktur diyor Taberi'de hocam. Ona göre değişmeyin bunu diyor.
Yani hocam tabii o bir misal, en büyük misal Cenab-ı Hak vermiş. Onun için demek hayatımızda da yani neyi ne değiştirdiğimizi de hocam çok dikkat etmemiz lazım. Yani neyi alıyoruz? Karşılığında neyi veriyoruz?
Alışveriş, ticarete dikkat etmek.
Evet, ticarete dikkat etmek lazım.
Her gün her insan ticarette hocam.
Neyi verdiğimiz, neyi aldığımıza dikkat etmeye de ayet-i kerime bize hatırlatmış oluyor hocam.
Evet.
Kıymetli hocam verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Allah razı olsun ve bütün dinleyenlerimizle hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.